Ayrım 11, Piyon, Stephen James, sayfa 134. 22. Bölüm. Tessa Ellis bitişikteki otel odasından gelen yavaş ve ritmik nefes seslerini duyana kadar bekledi. Sonra emin olmak için birkaç dakika daha bekledi. Büyük anne ve babası gerçekte üvey babasının ebeveynleri, en azından ona ayrı bir oda tutmuşlardı. Bu kadarını istemeye hakkı olduğunu düşünmüştü. Onlarla aynı odada uyumasına imkan yoktu. Yoktu. Martha arabanın anahtarlarını alırken iki yataklı bir oda tutacağız demişti. Patrick en iyisinin bu olduğunu söyledi. Patrick mi dedi? Ah tamam. Eğer Patrick dediyse kesin doğrudur. Eğer Patrick herkesin iyiliğini bu kadar düşünüyorsa neden burada değil? Tessa ben evde kalıyorum dedi. Ayrıca Patrick'in ne dediği de umurumda değil. Lütfen dedi Connor kibarca. Onunla her zaman Martha'dan daha iyi anlaşıyor gibiydi. Sadece bu gecelik. Sesi sabırlı ama yorgun çıkıyordu. Herkesin bir özeli vardır. Connor ona hak vererek şaşırdı. Evet evet tabii ki öyle Tessa. Adamın ne yapacağını görmek için bağırmayı bıraktı. Martha Bowers kocasına bakıyordu. Cüzdanını karısına uzattı. Elbette herkesin bir özeli vardır Martha. Onun da iki oda tutacağız değil mi? Martha içini çekip kabul etti. Odalar Connor'ın açık kalması gerektiğini söylediği bir kapıyı da birbirine bağlıydı. Küçücük bir aralık, sadece güvenlik için, anlayacağından eminim. Hayır anlamıyordu ama ne önemi vardı ki? Tamam her neyse dedi sonunda. Ama gerekli değildi, tehlikede olduğu falan yoktu. Hem otelin dışındaki sivil bir sedan arabada bekleyen iki polis vardı. Bu da büyük ihtimalle üvey babası Patrick Bowers'ın marifetiydi. Bay FBI, Bay seri katil avcısı. Bay bu hafta yine yokum, sen annemle ve babamla kalırsın. Onu korumasına yardım etmeleri için iki polis çağırmak ama eve gelebilmek için hiçbir şey yapmamak tam ona göre bir davranış. Anında onları fark etti. Geçen yıl kendisini polisleri tanımak konusunda oldukça geliştirmişti. Connor onu otele götürürken polis arabasının camına yumruğuyla vurdu. Biri o kadar korktu ki elindeki sodayı üstüne döktü. Çok eğlenceliydi. İkisine de orta parmağını gösterdi. Bu daha da eğlenceliydi. Tessa uykuya dalmadan önce neredeyse bir saat boyunca fısıltıyla konuşan Martha ve Connor'ı dinledi. Büyük ihtimalle onun hakkında konuşuyorlardı ama emin değildi. Sözcükleri tam olarak duyamamıştı. Karanlığın içinde tamamen hareketsiz durup yine kulak kabarttı ama tek duyabildiği yan odada uyuyan iki insanın nefes alışverişleriydi. Tessa yatakta oturup battaniyeyi üzerinden kaldırdı. Sokaktan gelen zayıf ışık perdeden süzülerek içeri giriyor, ona etrafı görmesine yetecek kadar aydınlık sağlıyordu. Diğer odadan hafif bir hışırtı sesi geldi, biri yatakta dönüyordu. Tessa olduğu yerde hareketsiz kaldı, bekledi, sessizlik. Yataktan çıktı, dolaba doğru sessizce yürüdü, çantasını alıp içinden küçük bir el çantası çıkardı, sonra usulca banyoya girdi. Geride kalan 10 ay boyunca geceleri sessiz hareket etme ve karanlıkta yolunu bulma konusunda uzman olmuştu. Banyo kapısını kapattı. Martha ve Connor uyanıp kendisini kontrol etmeye gelseler bile banyoda onu rahatsız etmek istemezlerdi. Ama işini şansa bırakmak istemiyordu. O yüzden kapıyı kilitledi ne olur ne olmaz diye. Pijamasının kolunu sıyırdı ve bir süre sağ kolunun iç tarafında yukarıdan aşağıya doğru sıralanan düz kesik izlerine baktı. Geçen yaz büyük anne ve babasına neden hep uzun kollu pijama ve tişörtler giydiğini soracaklarını sanmıştı ama sormadılar. İstediği gibi giyinmesi için onu rahat bırakıyorlardı. Patrick de öyle yapıyordu. O da onlar kadar habersizdi yaptıklarından. Çantayı açtı ve jileti çıkardı. Kendine zarar vermeyi ya da bazılarının dediği gibi kendini kesmeyi ilk duyduğunda saçma bir şey olduğunu düşünmüştü. Neden bir insan bile bile kendisini kessin ki? Bunun ne yararı olabilir? Sonra bir gece en iyi arkadaşı Cherries'in evinde gece yatısına kalınca, tabii New York'ta yaşarken, Cherries'in vücuduna zarar verdiğini ve bunu adam Schoeneck'in, kendisine East Side Lisesi 2. sınıf öğrencisi bir pompon kız için terk ettiğinden beri 2 aydır yaptığını öğrendi. Cherries içinde biriken bütün acıları dışarı çıkarmanın bir yolu gibi bilirsin işte demişti. Tessa'nın bu konuda hiçbir fikri yoktu ama evet biliyorum demişti. Cheris'in ne gibi bir acısı olabilirdi ki? Popülerdi. Annesi de babası da hayattaydı. Her şeyi vardı.
Kesik sadece bir saniye kadar acıyor, sonra bitiyor.
Cheris gür tarçın rengi saçlarını fırçalarken onu aynada izliyordu.
Çok derin kesmemek için dikkat etmen gerek, yoksa iz kalmaya başlar. Okuldaki yeni çocuğu gördün mü? Ah, baştan ayağa nefis. Her neyse, biraz pizza ister misin? Ben açlıktan ölüyorum.
Cheris'in en egzotik şeyleri sıradanmış ve en normal şeyleri heyecanlı şeylermiş gibi anlatma huyu vardı. Yine de kendine zarar vermek uzun süre Tessa'nın aklından bile geçmedi. Ama sonra annesi hastaneye kaldırılınca korkuya kapıldı ve ne yapması gerektiğini bilemedi. Her şey o kadar hızlı olmuştu ki. Doktorlar pek bir şey söylemiyorlardı ama ciddi olduğunu anlamıştı. Annesinin hastalanacağını hiç düşünmemişti. En azından böyle bir hastalığa kapılacağını. Böyle şeyler sadece başkalarının başına gelirdi, annesi gibi insanların değil, onun gibi ailelerin değil. Ama sonra bazen onlar gibi insanların da başına bu tip şeylerin geldiğini öğrendi. Tedaviler işe yaramayınca ve annesi de her gün daha da zayıf düşmeye başlayınca Tessa Patrick'le bile konuşmayı denedi ama pek bir faydası olmadı. Kötü biri olduğundan falan değil, sadece dağılmıştı. Ayrıca öncesinde birbirlerini sadece bir yıldır tanıyorlardı. Zaten babasız büyümüştü. O yüzden birbirleriyle konuşmaları, ama gerçekten konuşmaları her zaman biraz zor olmuştu. Sonra Patrick annesinin bakımıyla iyice meşgul olmaya başlayınca başının çaresine bakması gerekmişti. Annesinin kemoterapiye başladığı gece Tessa kendisine bir maket bıçağı aldı ve aleti sağ üst bacağının iç tarafına bastırdı. Cheris ona kimsenin göremeyeceği yerleri tarif etmişti.
''Kendine böyle zarar vermek biraz tuhaf değil mi?'' diye sormuştu Tessa.
''Kendine zarar vermek falan değil bu,'' diye açıklamıştı Cheris.
''Tam tersine, aslında acıyı dışarı çıkarmanın bir yolunu bulmaya çalışıyorsun.'' ''Dene bir kez göreceksin. Yapmadığın zaman canın daha çok acıyor.''
İlki en zoru olmuştu. Tessa bunu yapmaya devam edebileceğini sanmıyordu bile. Şimdi bile soğuk çelik tenine değdiğinde ne kadar gergin olduğunu, biraz titrediğini, gerçekten yararı olup olmayacağını merak ettiğini, en sonunda bıçağı kan çıkacak kadar bastırdığını, nasıl düşündüğünden daha çok acıdığını, bacağının nasıl seyirdiğini ve sonunda elinden düşürünce bıçağın ayağını kıl payı geçerek yere düştüğünü hatırlayabiliyordu. Ama bir şekilde yardımı oldu. Evet, o kandan çizgiyi görmek bir şekilde içinde olduğunu hissettiği durumun daha az kontrol dışı, daha az umutsuz, daha az beceriksizce ve daha az acı verici görünmesini sağladı. O zamanlar her şey kontrol dışı bir şekilde dönüyordu. Bir süre için her şey gerçekten çok kötüydü. Ama Tessa bunu sadece dayanmak için yaptığını biliyordu. İstediği zaman durabilirdi, bunu biliyordu. Şimdi yine yalnızken, büyük anne ve babası diğer odada uyuyorlarken ve kalbinde o berbat uğuldayan acı büyüyorken Tessa bıçağa dokundu ve kolunda aşağıdan yukarıya gittikçe yükselen yara izlerine baktı. Jiletin bir yüzünde kendi çarpık ve köşeli yansımasını gördü. Kalbi her seferinde olduğu gibi delice atıyordu. Bütün bu yalnızlıkla, bu kalp kırıklığıyla, bu dokunamadığın, tutamadığın ya da kontrol edemediğin acıyla daha başka nasıl başa çıkman beklenebilirdi ki? Her şeyin sona ereceğini, biteceğini umut ederek hepsini yutuyorsun ama sona ermiyor. Sadece daha büyük ve daha çirkin bir hal alıyor. Kesmek, her seferinde kendi özel küçük hapishanesinde küçük bir parça oyuk açmak gibi. Ama bu hikayede hapishane kendi bedenin. Neredeyse ağlamak ya da çığlık atmak gibiydi ama bütün o gözyaşları ve gürültü olmadan. Yapabileceği en iyi tanım buydu gerçekten. Cheris'in kullandığı o tabir neydi? Ah evet, kızıl gözyaşları. Her bir yara izinde hapishaneden çıkışına aykırıyorsun. Hayat kontrolden çıkınca bir şeyler yapmak zorunda kalırsın. Bir şey, yaptığın şey çok kısa bir süre canını yaksa bile, iz bıraksa bile... Tessa jileti etine bastırdı ve çekti. 23. Bölüm.
Aaron Jeffrey Kincaid rüya başlamadan çok kısa bir süre önce başını yastığa koymuştu. Aynı rüyaydı. Her zaman gördüğü, geçmişiyle ilgili kabusların arasından sıyrılan ve ayık olduğu zamanlarda bile hayatının arka planında olan rüya. Bazı rüyalar böyledir. Ayık da olsanız, uyuyor da olsanız yakanızı bırakmazlar. Umutlarınızın ve arzularınızın, geçmişinizin ve acınızın, geleceğinizin ve yaşadığınız günlerin arasından dolanarak sizin derin ve katı bir parçanız haline gelen kalın kökler salarlar. Bu rüyayı neredeyse 30 yıldır görüyor olmasına rağmen görüntüler zamanla sisli ve bulutlu değil, daha net ve nasılsa daha belirgin hale geldiler. Her zamankinden daha keskin ve daha odaklanmış. O olay olduğunda 10 yaşındaydı. Silah sesleri havada çınlıyor, yakınlardaki orman tarafından yutulmadan önce çamurlu kampın içinden yankılanarak geçiyordu. Her bir patlamayı başının üstündeki dallardan oluşan kubbenin ötesinden kopup gelen feryat figan sesler takip ediyordu. Çocuk her tarafını saran silah sesleriyle birlikte koşuyordu. Koştu, gördüğü şeyi kimsenin görmemesi gereken şeyi unutmaya çalışarak koştu. Koştu, koştu, koştu. İşte rüya böyle başlıyordu. Ormandaki silah sesleriyle nefesi tükenmişti. Gürültülü, çok gürültülü silah seslerini duyuyordu. Ama silah sesleri çocukların çığlıklarıyla karşılaştırılınca hiçbir şey değildi. Bağıranlar daha çok küçük çocuklardı, bebekler. Bağırışları ses sisteminden gelen yavaş müziğe karışıyordu. Neredeyse ölüm marşına benzeyen uğultulu, ritmik müziğe. Adeta kötü giden bir kilise ziyareti gibiydi. Bazıları yalnız başına şarkı söylüyor, diğerleri ise yanındakilere sarılıyor ve birbirlerini teselli ediyorlardı. Birkaç anne ağlıyordu ama aklında en çok yer eden bebeklerdi. Gün batımında ağlayan küçük bebeklerin sesi. Koştu, çitin üzerinden atlarken çığlıklar da arkasından geliyordu. Diğer tarafa geçerken yere kapaklandı. Arkasındaki iki koruma durması için bağırıyordu. Her şeyin yoluna gireceğini, sadece geri gelmesi ve diğerlerine katılması gerektiğini, her şeyin böyle daha iyi olacağını, artık durmasını söylüyorlardı. Ama durmadı. Gözleri korkudan donmuş bir şekilde yolun aşağısına, saklanabileceği ormana doğru hiç koşmadığı gibi koştu. Bir hayvan gibi koştu. Başının üstündeki ağaçlar gittikçe uzamaya başladı. Dünyanın ucuna varmıştı. Yüzüne çarpıp duran yeşilin binlerce tonunun gölgelerin arasına daldı. Yüzünü çizen dallar bile onu yavaşlatamadı. Sol kulağının yanındaki dal bir silah sesiyle patladı. Rüyasında Aaron tıpkı yıllar önce ormanda çarptıkları gibi boynuna ve yüzüne çarpan kıymıkları hissediyordu neredeyse. Ama koşmayı bırakmadı. Başka bir silah sesi daha. Alacakarandı, deldi geçti. Bağırışlar, müzik, bebekler, nehir. Biraz daha uzağa, nehre kadar koş. Arayı neredeyse yetişemeyecekleri kadar açmıştı. Neredeyse güvendeydi. Biraz daha uzağa koşacak ve her şey bitecekti. Ne yaparsan yap, sakın durma. Olay başladığında çocuk orada değildi. Sık sık yaptığı gibi yine uzakta tek başına oynuyordu. Kampı çevreleyen ormanın içinden geçen sayısız nehirden birinin kenarında. Nehir boyunca çağlayan ve uzaktaki bir köye, göremediği bir yerlerde dolunan, denize doğru yavaşça ilerleyen dalgaları izlemeyi seviyordu. Nehrin akabileceği tüm yerleri ve okyanusun dokunma ihtimali olan tüm kıyıları hayal eder dururdu. Uzaktaki egzotik yerler, sadece hayalinde gezebileceği yerler. Çünkü ormandaki bu kasabaya bir kez gelen bir daha asla ayrılmazdı. Bunu herkes bilirdi, söylerdi. Sonsuza kadar evin olurdu burası. Kimsenin kamptan ayrılmaması gerektiği halde anne babası ormana yaptığı gezileri hoş karşılarlardı. Nehrin aşağı taraflarını keşfetmesine izin verirlerdi çünkü onu seviyorlardı. Bir de o diğer çocuklar gibi değildi, farklıydı, özeldi. Kaderinde büyük işler yapmak vardı, bunun gerçek olduğunu biliyordu. Ona öyle söylemişlerdi, bir gün babasının izinden gidecekti. Babası bile böyle söylemişti. O yüzden o sabah söylentiler başlayınca nehir kenarına gitmesine izin verdiler. Her şey çok gergin, herkes çok sinirliydi. Fısıldaşıyorlar, kafalarını sallıyor ve kendilerini izleyen kimse var mı diye etrafa bakıyorlardı. ve genellikle biri izliyor oluyordu. Birileri daima izliyordu ya da dinliyordu. Kongre üyeleri onları ziyaret ettiği için şimdi her şey farklı olacaktı, bunu hepsi biliyordu. Devletin gelmesi an meselesiydi. Bir süre yalnız kalmak için oradan uzaklaşmıştı ama sonra müzik ve çığlıklar duyulmaya başladı. Onu geri getiren bu sesler olmuştu. Büyük binaya geldiğinde her şey başlamıştı bile. Yerde hareketsiz sıralar halinde yatan o kadar çok insan vardı ki ilk başta uyumaları konusunda emir aldıklarını, onların da görev bilinciyle ve sorgulamadan itaat ettiklerini, yere uzandıklarını düşündü. Uyumak, uyku, uyku, sonra yerde yatan anne babasını ve daha bebek olan erkek kardeşini gördü. Ama uyumuyorlardı, hareket etmiyorlardı. Ne olduğunu, yerdekilerin neden hiç kalkmadıklarını anlamaya çalışarak bir süre baktı. Bazıları sessizce yerde yatıyor ve kıpırdamıyor, diğerleri ise tamamen durana kadar korkutucu bir şekilde titriyorlardı. İlacı içen veya iğne olmayı kabul eden hiç kimse tekrar ayağa kalkmadı. Hiçbiri, hiçbir zaman. Koş, koşmaya devam et, koşmak zorundasın. Ormanın kıyısına gelince bir kütüğün üzerinden atladı. Tam o sırada onu delicesine bir acıyla yere fırlatan kurşun sol omzuna saplandı. Bağırdı ama sonra eliyle ağzını kapatarak kendini tuttu. Yerde bir an için yatıp ne yapacağını düşünürken gözleri yanıyordu, nefes nefeseydi, çevreye bakıyordu. Hareket etmezse öldüğünü düşünebilirlerdi. Evet, bu işe yarayabilirdi. Ama sonra emin olmak için ya kontrol ederlerse? Ne yapması gerekiyordu? Kabustan uyanmak istiyordu ama sanki kapana kısılmış gibiydi. Uyumuyorsan uyanamazsın. O uyumuyordu. Uyuyor olmayı isterdi ama orman gerçekti. Gözyaşları, bebekler ve cesetlerdi. Yüzlerce ceset. İçinde yaşıyorken bir kabustan uyanamazsın. Ya da o senin içinde yaşıyorken. Ayağa kalkarsa yine vururlardı. Evet, bundan emindi. Yapacaklarını biliyordu. Öldürürlerdi. Ama kalkması gerekiyordu. Kalkmak zorundaydı. Tüm bunlardan uzaklaşması için hareket etmesi gerekiyordu. Çığlık atan bebeklerden uzaklaşmak için. Sessiz cesetlerden uzaklaşmak için. Öyle de yaptı. Ayağa kalktı. Nefesi kesik kesik, kolunu kaplayan keskin bir acıyla ayağa kalkmaya başardı. Omzundaki kurşun yarası çığlık çığlığa yanarken arkasında bir yerlerden bir ses geldi. İşte orada. Başka bir kurşun her tarafı kaplamaya başlayan karanlığı yarıp geçerken o çalılıkların arasına fırladı. Güneş ağaçların arkasında batınca gecenin sesleri tüm ormanı içine almaya başlamıştı. Garip ve ilkel sesler çevresini sarmıştı. Nadir böcekler, vahşi kuşlar ve sadece geceleri avlanmayı tercih eden yırtıcı hayvanların rahatsız edici bağırışları. Ufukta yağmur yüklü bulutlar vardı. Koyu renkli, uzak, şişkin ve her saniye daha da çok koyulaşan. Acıdan gözleri karardığı için nehrin kıyısında ayağa takıldı, yere kapaklandı. Etrafında hafifçe dolanan su, hayat suyunu alıp uzak isimsiz kıyılara götürüyordu. Adamların sesi geliyordu ama şimdi daha zayıftı ve havada dağılıyordu sanki. Vurdum onu, haydi geri dönelim, kaçmaya çalışan başkaları da olabilir. Sonra hava kararmaya başlayınca gözlerini kapattı ve gecenin kara elleriyle tırmanıp perdeyi tutarak ruhunun gizli bir köşesine süzülmesine izin verdi. Rüya burada sona erdi. Şimdi her gece burada uyanıyor, gece yüreğine yerleşirken her tarafında çamurlu, kanlı sularla her gece o nehrin kıyısında ölüyor. Yatakta yatıyor, titremeyi engelleyemiyordu. Artık 10 yaşında bir çocuk değildi, 40 yaşındaydı, kulak kabarttı, silah sesi yok, çığlıklar yok. Sadece yerini sağlamlaştıran ve uyuyan evin yumuşak sesleri ve dışarıda gecenin içinde sinsi sinsi dolaşan sonbahar rüzgarı. Üstündeki örtüyü biraz aşağı çekti. Penceresinin dışında son dördün evresindeki ay ortalığı bir parça aydınlatıyordu. Yıldızların ışığında sol omzundaki kurşun deliğini görebiliyordu. Tüm olanların bir rüyadan çok daha fazlası olduğunu ona anlatan yara izini, rüya değil yaşanmış bir olayın hatırası olduğunu. Yakında çember tamamlanacak dedi karanlığa. Parmağının ucuyla kurşunun içine girdiği yerdeki yara izinin kabartısını aradı. Onun için bu yara izi kaderinin göstergesi gibiydi. Büyük şeyler için yaratılmıştı o ve hiçbir şey kaderi durduramazdı. Anne babası uzun zaman önce ona böyle öğretmişlerdi. Babası ona özel biri olduğunu, doğru zaman geldiğinde görevi onun devam ettireceğini söylemişti. Aaron Jeffrey Kincaid o gece gözlerini tekrar kapatmayı denemedi. Daha fazla uyuyamayacağını biliyordu o rüyayı gördükten sonra. Yataktan kalktı ve yıldızların ışığının kendisini okşaması, tamamlaması ve ona ilham vermesi için pencerenin önünde oturdu. Sadece birkaç gün içinde yapabilmek için uğraştığı her şey gerçekleşecekti. Mesaj dünyanın her yerinde yankılanacaktı. O zamana kadar yapması gereken tek şey uyanık ve tetikte olmaktı. Uyanık ve tetikte. Her zamankinden daha akıllı ve dikkatli.
11. ayrımın sonu. Sayfa 145.